Ayrım 5. Görmek. José Saramagos, sayfa 46. Askerlik hizmetini yapmamış bir sivil yurttaş olan Savunma Bakanı, olağanüstü hal ilanı içine hiç sindirememişti. Veba ve kangren toplumun sağlıklı kesimlerini sarmadan gerçek, özgün bir sık yönetim, yani olağanüstü halin tam anlamıyla sert, geçit vermez, baş kaldırıyı etkisiz kılabilecek, ardından ona karşı yıldırım gibi saldırıya geçebilecek, hareketli bir duvar gibi olan bir sıkı yönetimin ilan edilmesi gerekiyor, diye uyarıda bulundu. Başbakan, duruma son derece ciddi olduğunu, vatanın iğrenç bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını, hatta bunun temsili demokrasinin temellerine karşı yapılmış bir saldırı olduğunu kabul etti. Ben bunu daha çok sisteme karşı yapılmış geniş çaplı bir saldırı olarak nitelendiriyorum, dedi. Duruma başka açıdan bakmaya kendini hak gören Savunma Bakanı. Evet, öyle ama devlet başkanının içinde bulunduğumuz durumun içerdiği tehlikeleri göz ardı etmeksizin, durum elverişli hale gelir gelmez, eylemin araçlarını ve amaçlarını saptırmak gerektiği konusunda benimle aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum. Bunun sağlanması için başlangıçta açık, göze fazla batmayan, buna karşılık sokakları işgal etmek, havalanını kapatmak ve kent çıkışlarına engeller koymak için orduyu görevlendirmekten daha etkili yöntemlerin yerlenmesi gerekir. Peki nedir bu yöntemler, diye sordu Savunma Bakanı bu düşünceye karşı olduğunu saklamaksızın. Sizin zaten bildiğiniz yöntemler, silahlı kuvvetlerin de casusluk birimleri olduğunu size anımsatayım. Bizimkilerin adı karşı casusluk birimidir. Aynı kapıya çıkar. Evet, sözü nereye getirmek istediğinizi anlıyorum. Anlayacağınızı biliyordum, dedi Başbakan İçişleri Bakanı'na göz kırparken. Sözü İçişleri Bakanı aldı. Kolayca anlaşılacağı gibi gizlilik isteyen, hatta büyük gizlilik gerektiren bu operasyonun bazı ayrıntılarına girmeden açıklayayım ki, bakanlığımın hazırladığı planın temelinde kaba çizgileriyle bu iş için yetiştirilmiş ajanların halk içine geniş ölçekte ve sistemli olarak sızdırılması yer alıyor. Bu sayede olayları örten örtüyü belki kaldırabilir ve kötülüğü kaynağında kurutmak için gerekli önlemleri alabiliriz. Ben olsam kaynağında demezdim, çünkü olayın ne olduğu açık seçik ortada, diye altını çizdi Adalet Bakanı. Bu bir ifade biçimidir, diye karşılık verdi hafifçe sinirlenen İçişleri Bakanı ve sözünü sürdürdü. Meclise bilgi verme vakti geldi. Bu bilgi kesinlikle ve bütünüyle gizlidir. Bazı tekrarlar olursa bunların bağışlanmasını dilerim. Buyruğum altındaki karşı casusluk servisleri, daha doğrusu sorumluluğum altındaki bakanlığa bağlı servisleri, olayların gerçek köklerinin dışarıda olduğu, göze görünenlerin uluslararası değil bir istikrarsızlaştırma komplosunu oluşturduğu buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğu, bunun olasılıkla anarşizmden esinlendiği ve ülkemizin henüz bilemediğimiz nedenlerle kobay olarak seçilmiş olduğu varsayımını dışlamıyorlar. Tuhaf bir düşünce, dedi Kültür Bakanı. Bildiğim kadarıyla anarşistler şimdiye kadar bu özellikleri taşıyan bu kadar yaygın eylemleri kurumsal olarak bile üretememişlerdir. Sevgili meslektaşım, diye ekledi Savunma Bakanı alaycı bir tonla. Bu belki de sizin bilgi dağarcığınızın kaynak olarak dedelerinizin çağındaki temiz dünyayı temel almasından kaynaklanıyordur. Oysa size tuhaf gelebilir ama o zamandan bu yana köprülerin altından çok sular aktı. Az ya da çok coşkulu, az ya da çok kanlı, çeşitli nihilizm türleri içeren bir dönem yaşandı. Ne var ki bugün tanık olduğumuz şey, kendini bize farklı yüzleriyle ve birçok belirtisiyle gösteren ama özünde birbirinden farkı olmayan katıksız ve acımasız bir terörizmdir. Abartılar ve kolay genellemelere dikkat, diye geveleyerek söze karıştı Adalet Bakanı. Sandıklardan birkaç boş oy pusulasının çıkmış olmasını katıksız ve acımasız bir terörizmle nitelemek bana yanlış demesek bile tehlikeli bir değerlendirme gibi geliyor. Sandıklardan çıkan birkaç, yalnızca birkaç boş oy pusulası, her 100 pusuladan 83'ünün beyaz çıkması nasıl olur da birkaç sözcüğüyle geçiştirilebilir? Söyler misiniz bana? Oysa bu pusulaların her birinin geminin su kesiminin altına gönderilmiş torpilden farkı olmadığının farkına varmamız, bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Benim anarşizm hakkındaki bilgilerimin modası geçmiş olabilir. Bunu yadsımıyorum, dedi Kültür Bakanı. Ama bildiğim kadarıyla ve deniz savaşları konusunda kendimi asla uzman kabul etmemekle birlikte torpiller her zaman su kesiminin altına yollanır. Bu konuda başka seçenek yoktur sanırım. Çünkü bu amaçla üretilmişlerdir. İçişleri Bakanı birden gerilmiş yay gibi ayağa fırladı. Bu alaycı tümceden sonra meslektaşını savunmaya Belki de o tümcenin içerdiği siyasal birlik eksikliğini gözler önüne sermeye hazırlanıyordu ki, hükümet başkanı konuşmacıları susturmak için elinin ayasını masanın üzerine şiddetle vurdu ve şöyle dedi. Sayın Kültür Bakanı ve Sayın Savunma Bakanı, kendinizi fazlasıyla kaptırmış göründüğünüz bu akademik tartışmayı dışarıda sürdürebilirsiniz. Bu arada size içinde toplanmış bulunduğumuz ve parlamentodan çok, demokratik gücün kalbini temsil eden bu salonda, ülkeyi tarihi boyunca hiç karşı karşıya kalmadığı ölçüde ciddi bir krizden kurtaracak kararları almak üzere toplandığımızı anımsatmama izin verin. Çünkü karşı durmamız gereken tehlike bu. Dolayısıyla böylesine devasa bir tehdit karşısında karşılıklı atışmaların ve hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan yorumların bir yana bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar bizi bekleyen görevin ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Biraz soluklandı. Bu sırada kimse size karışmaya cesaret edemedi. Sonra konuşmasını sürdürdü. Bununla birlikte Bay Savunma Bakanı'na Hükümet Başkanı'nın kriz yönetiminin bu ilk aşamasında İçişleri Bakanlığı'nın uzman servislerinin hazırladığı planın uygulanmasının sıkı yönetim ilanına başvurulmasını kesin olarak dışladığı ve dışlayacağı anlamına da asla gelmediğini açıkça belirtmek istiyorum. Her şey olayların gelişmesine, başkent halkının tepkilerine, ülkenin geri kalanının nabzına, muhalefetin her zaman net olarak öngörülemeyen davranışına, bundan böyle yitirecek fazla bir şey kalmadığı için elinde kalan son kozları büyük riske girerek oynamaya kalkmakta duraksamayacak sol partinin davranışına bağlı olacak. Sonuçta oyların yalnızca %1'ini almış bir partiyle fazla ilgilenilmesi gerekmediğini düşünüyorum, dedi İçişleri Bakanı, hor ifade eder tarzda omuz silkerek. Yayınladıkları bildiriyi gördünüz mü, diye sordu başbakan. Elbette, bildirileri okumak benim asli görevlerimden birini oluşturur. Bu yerine getirdiğim zorunluluklardan biridir. Kimilerinin tabaklarının içine çiğnenmekten hamur olmuş bilgilerin konması için danışmanlara para ödedikleri doğru ama ben klasik okula bağlı bir insanım. Yalnızca kendi aklıma güvenirim. Yanılmak pahasına da olsa. Bakanların son çözümlemede hükümet başkanının danışmanları olduğunu unutuyorsunuz. Bu bir şereftir başbakanım. Aradaki muazzam fark bizim sizin önünüze sindirilmiş yiyecekler koymamız. Tamam, mutfak sanatının ve besinlerin hazım sürecine ilişkin kimyayı bir yana bırakıp sol partinin yayınladığı bildiriye dönelim. Bana o konudaki düşüncenizi söyleyin siz. O bildiri, düşmanınızı yenmeyi başaramadığınızda onun yanında yer almayı öngören, çok eski bir kuralın safça ve acemice kaleme alınmış bir versiyonundan başka bir şey değil. Ve o kuralın içinde bulunduğumuz duruma uygulanmış biçimi. Evet, içinde bulunduğumuz duruma uyarlanmış biçimi başbakanım. Sandıktan sana oy çıkmazsa o oyların sana atılmış olduğu izlenimini vermek için elinden geleni ardına koyma. Buysa bizim kulağımızın kilişli olmasını engellemez. Bu kurnazlık halkın en sol kesimini oluşturanları belirli ölçüde etkileyebilir. Şu anda o kesimi kimlerin oluşturduğunu tam olarak kestirmeye olanak yok, dedi Adalet Bakanı. Benim gözlemime göre biz o ünlü %93'ün bizim partimiz ile Merkez Parti'nin seçmenleri olduğunu yüksek sesle ve anlaşılır biçimde ve birbirimizin gözünün içine bakarak kabullenmek istemiyoruz. Kendimize sormamız gereken bu insanların neden boş oy verdikleri, durumun ciddiyeti bundan kaynaklanıyor. Yoksa Sol Partisi'nin kurnaz ya da saf gerekçeleri değil. Aslında iyi düşünüldüğünde, diye yanıt verdi başbakan, bizim uyguladığımız taktik de Sol Partisi'ninkinden pek farklı değil. Yani oyların çoğu sana atılmamışsa rakiplerine de atılmadı izlenimini yaratmak. Başka deyişle, dedi masanın köşesinde oturan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı, hepimiz aynı çirkefin içinde debeleniyoruz. Bu, içinde bulunduğumuz durumu biraz kabaca ifade eden bir tanımlama olabilir. Olaya salt siyasal açıdan baktığıma ama bu bakışın anlamdan bütünüyle yoksun olmadığına dikkatinizi çekerim, dedi başbakan, tartışmaya son noktayı koymak için. Hazreti Süleyman'ın halkına duyurduğu Tanrı buyruğu örneği, alelacele ilan edilen olağanüstü hal, medyanın, özellikle de gazetelerin, ilk tur oylamada ortaya çıkan, sevimsiz, ikinci tur oylamada karşı karşıya kalınan, daha da dramatik sonuçlardan hemen sonra az ya da çok ustalıkla, az ya da çok incelikle ve niyetlerinin fazla açığa çıkmaması için hep büyük bir özenle savuşturmak istediği gordiyon düğümünü, yani kör düğümü çözdü. Bunların bir yandan hem kendi başyazılarında hem ısmarlama yazdırdıkları fikir yazılarında seçmenlerin ulusun yüce çıkarlarını beklenmedik ve sorumsuzca kullandıkları yöntemlerle tuhaf ve üzücü bir sapkınlık içinde hiçe sayarak ülkedeki siyasal yaşamı görülmemiş bir biçimde alt üst edip onu en akil adamların bile çözemediği bir çıkmazın içine sokmuş olmasını, kamusal hor karışık bir şiddetle kınamayı kendine görev edinmişlerdi. Öte yandan, yazılan her sözcüğü ölçüp biçmek, olasılıkları tartmak, dolayısıyla bir gazetenin okurlarıyla arasında yıllar boyu sürmüş kusursuz uyumu ve oluşmuş bağlılığı bozup, birden hain ve kaçık muamelesi yaparak onları sinirlendirmeyi önleyebilmek için, deyim yeri değilse iki adım ileri bir adım geri atması uygun düşüyordu. Olağanüstü hal ilanı, içerdiği yetkileri hükümetin kullanmasını sağlayıp, anayasal garantileri bir kalemde askıya alarak, şefleri ve yöneticileri bu sevimsiz yükten ve tehdit edici belirsizlikten kurtardı. İfade ve iletişim özgürlüğünün kısıtlanmasıyla ve sansürün redaktörlerin tepesine binmesiyle mazeretlerin en güzeli, açıklamaların en haklısı bulunmuş oluyordu. Sevgili okurlarımıza bir habere ulaşabilme, bozguncu düşüncelerden ve kabul edilemez kısıtlamalardan bağışık, sağlıklı bir görüşe erişebilme olanağını, özellikle içinde yaşadığımız bu nazik koşullarda ki bu onlar için aynı zamanda bir haktır, onlara bu olanağı sağlamayı çok isterdik diyeceklerdi. Ne var ki durum ortada. Pratik olarak 24 saat sürekli gözetim altında tutulmanın ne demek olduğunu, gazetecilik mesleğini yalnızca onuruyla yapmış olanlar bilebilir, üstüne üstlük bütünüyle aramızda kalması kaydıyla söyleyeyim ki, işlerin bu hale gelmesinin en büyük sorumlusu ne yazık ki başkentteki seçmenlerdir. Başkası değil, yani taşra seçmenleri değil. Böyle olmakla birlikte tüm ricalarımıza karşılık, hükümet bize bir başkent için sansürlü, öteki taşra için sansürsüz olmak üzere iki ayrı baskı yapma izni vermiyor. Daha dün İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir memur bize, sansür doğru anlaşıldığında güneş gibidir, açtığında herkes için açar diyordu. Bu açıklama bizim için bir yenilik değil. Dünya böyle, biz bunu zaten biliyorduk. Ne var ki günahkarların günahının bedelini her zaman masumlar öder. Biçimle ve özle ilgili tüm bu önlemlere karşılık okurların gazetelere ilgisinin çok azaldığı kısa sürede kesin olarak ortaya çıktı. Bazı gazeteler bu durumu ortadan kaldırıp okurların ilgisini yeniden kazanmak gibi anlaşılır bir gerekçeyle sayfalarına yeni cennet bahçeleri içinde poz veren çıplak kadın ve erkek bedenleri serpiştirerek düşen gazete satışlarını canlandırabileceklerini düşündüler. Bunlar o kişileri birlikte ayrı ayrı, tek başına ya da toplu halde hareketsiz ya da tam etkinlik içinde gösteren fotoğraflardı. Ne var ki renk ve desen farklılıkların çok az olduğu, uyarıcı etkisini fazlasıyla yitirmiş, libidonun sömürülmesi konusunda çok uzun zamandan beri çok sıradan olduğu kabul edile gelmiş, şipşak fotoğraf tarzı bu imgeler karşısında sabrı tükenmiş okurlar, yabancılaşma, ilgisizlik, hatta iğrenme duyguları içinde tirajları ve satışları alt üst etmeyi sürdürdü. Üstelik temizliği kuşkulu özel yaşamların, rezaletlerin ve her türlü iğrençliğin sergilenerek kamunun sahip olduğu erdemin kişisel kusurları örtmesinin sağlanmasının, özel kusurların bayram dönme dolabının da kamunun erdemi gibi yutturulmasının ki bu davranışlar yakın zamanlara kadar kendilerine seyirci bulduğu gibi o dönme dolaba binip birkaç tur atmaya hevesli olanları da kendine çekiyordu. Kaçınılmaz olarak tepe taklak olan günlük ekonomik etkinlikler bilançosu üzerinde hiçbir olumlu etkisi olamazdı. Başkent halkının çoğu yaşamını, zevklerini ve yaşam tarzını değiştirmeye gerçekten karar vermiş gibi görünüyordu. En büyük yanılgıları bundan böyle daha iyi farkına varacağımız gibi sandığa boş oy atmış olmalarıydı. Büyük bir temizlik istemişlerdi ya, işte şimdi temizlik nedir göreceklerdi. Hükümetin, özellikle de İçişleri Bakanı'nın kesin kararı buydu. Devlet servislerinde kimi gizli, kimi de kitlelerin içine sezdirmeden, sızmakla görevli kuruluşlarda çalışan ajanların seçimi hızlı ve etkili biçimde gerçekleştirilmişti. Seçilmiş bu kadın ve erkek ajanların örnek vatandaş olduklarını kanıtlayacaklarına ve iktidardaki partiye oy verdiklerini yemin ettikten, ayrıca önlerine konan bir belgeye, halkın önemli bir kesimine bulaşmış olan bu manevi vebaya karşı tüm güçleriyle savaşacakları konusunda yemin ederek imza attıktan sonra gerçekleştirdikleri ilk etkinlik seçimin ikinci turunda muhbirlerin oy kuyruklarının arasına sızıp onları dinlemek için video kameralar ve mikrofonlarla donanımlı arabalarla kuyruklar boyunca volta atarak topladığı dağ gibi malzemenin incelenmesi oldu. Bu arada Bu bilgiyi adet olduğu üzere kötü olan her şey, yalnızca okul öğrencileri gibi 40 kişilik bir grup oluşturan ve geliştirilmiş elektronik aygıtların saptadığı, tanımladığı ve yorumladığı verilerle yönlendirilen insanların başının altından çıktı denmesini engellemek için verdiğimizde not edelim. Bilginin derinliklerine hedef alan bu araştırma eylemiyle işe başlamakla, ajanlara, heyecanla ve koku almış çoban köpeği gibi doğrudan eyleme ve alan çalışmasına geçmeden önce, kapalı kapılar ardında doğrudan araştırma yapma olanağını veren bir üs sağlanmış oluyordu ki, biz okura sayfalar önce bunun kısa ve aydınlatıcı bir örneğini verme olanağını bulmuştuk. Bunlar aşağıda örneklerini sıralayacağımız basit, sıradan tümcelerdi. Ben genellikle oy kullanmam ama bugün içimden bir ses gelmemi söyledi. Bir işe yarar umarım. Su testisi su yolunda kırılır. Ben önceki oylamaya da katıldım ama saat akşamın 4'üne kadar evden çıkamadım. Oy pusulasının piyangodan farkı yok. Genellikle amorti bile kazanamazsınız ama yine de ısrar etmek gerekir. Umut tuz gibidir. İnsanı doyurmaz ama ekmeğe tat verir. Bu tümceler ve bunlara benzer, bunlar kadar sıradan, bunlar kadar yansız, bunlar kadar masum, hiçbir suç öğesi taşımayan binlerce tümce, saatler boyunca son hecesine varıncaya kadar mıncıklandı, didiklendi, ters yüz edildi. Soruların tokmağıyla havanda dövüldü. Hangi testi söz konusu? Açıklayın bana. Testi neden ev yolunda kırılmıyor da su yolunda kırılıyor? Madem oy kullanma alışkanlığınız yoktu, bu kez neden kullandınız? Umut tuz gibi ise, tuzun da umut gibi olması için ne yapmak gerektiğini düşünürsünüz? Umut, yeşil renkle temsil edilirken, tuzun beyaz olmasını, yani aradaki bu renk farkını nasıl açıklarsınız? Bir oy pusulasının bir piyango biletiyle aynı şey olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Ve yeni baştan, hangi testten bahsediyorsunuz? Su yoluna susadığınız için mi, yoksa orada biriyle buluşmak için mi gittiniz? Testi tam olarak neyi simgeliyor? Yemeğinize tuz ektiğinizde ona umutla kattığınızı düşünüyor musunuz? Sırtınızda neden beyaz bir gömlek var? Peki söz konusu olan hangi testiydi? Gerçek bir testi mi yoksa sanal bir testi mi? Ne renkti? Siyah mı, kırmızı mı? Yüzeyi düz müydü? Yoksa üzerinde kabartma desenleri mi vardı? Çamuruna kuvars taneleri karışmış mıydı? Kuvarsın ne olduğunu biliyor musunuz? Piyangodan hiç para kazandınız mı? İlk oylamada yağmur 2 saat önce kesilmiş olduğu halde oy kullanmak için neden saat 4'e kadar beklediniz? Bu resimde yanınızda görülen kadın kim? Sizi böyle kahkahayla güldüren şey ne? Oy verme gibi önemli bir işlemin biraz daha ağırbaşlılık, ciddiyet, kısacası sorumluluğun bilincinde olan tüm seçmenlerin daha durmuş oturmuş bir hava içinde davranmasını gerektiren bir eylem olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa demokrasinin insanda gülme isteği uyandıran bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya da belki demokrasinin insanda ağlama isteği uyandırdığını düşünüyorsunuz? Gülme isteği mi, ağlama isteği mi? Ne dersiniz? Bana yine testten söz edin. Kırılan testi yapıştırmayı neden düşünmediniz? Söyleyin bana. Bu işler için üretilmiş özel yapışkanlar var. Yanıt vermekte gösterdiğiniz bu duraksama sizin de kırık bir testi olduğunuz anlamına mı geliyor? Öyle mi, değil mi? İçinde yaşadığınız çağı seviyor musunuz, yoksa başka bir çağda yaşamayı mı yeğlerdiniz? Tuza ve umuda geri dönelim. İnsan yemeği düşündüğü şeyi yenmez hale getirmemek için ne miktarda tuz kullanmalı? Kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Evinize mi dönmek istiyorsunuz? Acelecilik çok kötü bir kılavuzdur. İnsan ne yanıt vermesi gerektiğini düşünemez ve bunun sonucunda ortaya çıkacak durumlar beterin beteri olabilir. Hayır, sizin için her şey bitmiş değil. Neden öyle düşünüyorsunuz? Burada, içeride insanın kendini yitirmediğini henüz anlayamadınız siz. Tersine, insan burada kendini bulur. Gönlünüzü ferah tutun, biz sizi tehdit etmiyoruz. Sizden yalnızca acele etmemenizi istiyoruz. Hepsi bu. İşte bu noktaya geldiğinde av teslim oluyor. Bunun üzerine de ona can alıcı soru soruluyordu. Şimdi bana ne yönde oy kullandığınızı, oyunuzu hangi partiye verdiğinizi söyleyeceksiniz. Oysa söz konusu sorgulama için oy verme kuyruklarından seçilen 500 zanlı çağrıldığı, dolayısıyla da yönlendirilmiş mikrofonlar ve ses kaydediciler tarafından saptanan tümcelerin küçük bir örneğini yukarıda inandırıcı biçimde verdiğimiz üzere suçlayanların ne kadar hınzır oldukları göz önünde bulundurulduğunda Ayrıca sorgulanan kişilerin görece kalabalık oluşu da hesaba katıldığında her birimiz onların içinde bulunduğu durumda kalabileceğimiz için verilen yanıtların küçük ama doğal bir hata payıyla atılan oylar oranında dağılacağını, yani 40 kişinin oyunu sapa, yani iktidardaki partiye verdiğini gururla söyleyeceğini, bir o kadar kişinin de yanıtlarını bir tutam tehditle tatlandırarak oyunu muhalefet adını hak eden tek partiye, yani MEP'e verdiğini söyleyeceğini ve 5, evet duvarın önüne dizilmiş son savunma reflekslerini kullanan yalnızca 5 kişinin kararlı ama aynı zamanda yola gelmez bir dik kafalılıkla sopa oy verdim diyeceğini ileri sürmek mantıklı olur. Geriye kalan 415 yanıtın sahibi o muazzam kitle yapılan sondajlara uygun olarak boş oy kullandım diyecektir. Bu açık seçik, gösteriş ya da tedbir gözetilmeden verilmiş, hiçbir ikircikliğe yer bırakmayan, bir bilgisayarın ya da hesap makinesinin verebileceği, bilişim ve mekanik dallarının doğaları gereği sağlayabileceği değişmez ve dürüst yanıttır. Oysa bizim için burada söz konusu olan insanoğludur. Onun yalan söyleyebilen tek hayvan olduğu da evrensel olarak bilinen bir gerçektir. İnsanoğlunun bunu kimi zaman korku, kimi zaman çıkar yüzünden, kimi zaman da gerçeği savunmak için tek çıkar yol olduğunu anladığı için yaptığı da doğrudur. 5. ayrımın sonu sayfa 56.